Ayrım 6.
Anton İvanoviç önce şaşırdı. Suratını ekşitti. Sonra aklından neler geçirdiyse çıkarıp verdi parayı. Daha sonra da ödünç verdiği parayı 2 hafta sonra aylığımdan kesebileceğine ilişkin bir senet imzalattı. Böylece her şey benim istediğim gibi oldu. O uyuz rakun postunun yerini güzel kunduz kürkü aldı. Ben de yavaş yavaş işe girişmeye başladım. Bir anda gözü kapalı yapılabilecek bir iş değildi bu. Ustaca, özellikle de ağırdan alarak yapmak gerekirdi. Fakat itiraf ederim ki ilk birkaç denemeden sonra neredeyse caymak zorunda kalıyordum. Bir türlü çarpışmıyordu omuzlarımız. Biliyorum, ya ben iyi hazırlanamıyordum ya da niyetimde kararlı değildim. Tam karşılaştığımız, çarpışacağımız anda ben birden yana çekiliveriyordum. O da benim varlığımı farkına bile varmadan geçip gidiyordu yanımdan. Ona yaklaşırken bana güç vermesi için yalvarıyordum Tanrı'ya. Hele bir seferinde iyice kararlıydım ama tam son anda aramızda bir karış bile kalmamıştı ki gene tabansızlığım tuttu, herifin ayaklarına dolaşıverdim. Subay gene beni tanımadan üzerime doğru yürüyünce kendimi güçlükle fırlattım top gibi. O gece de ateşler içinde kıvrandım. Sabaha değin sayıkladım durdum. Ama sonunda her şey hiç umulmayacak bir kolaylıkla olup bitiverdi. O gecenin hemen ertesi günü bu uğursuz niyetimden tümüyle cayarak bu işi yüzüstü bırakmayı kafama koymuştum. O gün de meseleyi nasıl kapatacağımı çok merak ederek son kez Nevski'ye dolaşmaya çıktım. Birden karşımda 3 adım önümde düşmanımı görünce hemen kararımı değiştirdim. Gözlerimi yumdum ve bir anda omuz omuza çarpışıverdik. Bir santim bile yana çekilmeden onunla tam bir eşitlik içinde geçip gittim yanından. Adam dönüp başını çevirmedi, bakmadı bile. Beni gördüğü halde görmezlikten gelmişti. Adım gibi biliyordum bunu. Şu ana kadar da en ufak bir kuşkum olmamıştır. O benden daha güçlü, kuvvetli olduğu için bu çarpışmadan gene ben zararlı çıkmıştım. Ama ne önemi vardı bunun? Asıl amacıma erişmiş, bir santim bile yana çekilmeden herkesin gözü önünde kendimi onunla aynı düzeye çıkarmış ve kendi onurumu kurtarmıştım ya. Eve her şeyin öcünü almışlığın rahatlığı içinde döndüm. Zafer coşkunluğu içinde İtalyan aryaları söylüyordum. Kuşkusuz size o olaydan 3 gün sonraki ruh durumumdan söz etmeyeceğim. Eğer 1. bölümdeki yeraltı anılarını okumuşsanız bunların ne olduğunu kendiniz de tahmin edersiniz. Daha sonra subayı bir başka yere atadılar. Belki 14 yıl oluyor. Bir daha görmedim onu. Kim bilir bu adamcağız ne yapıyordur şimdi? Kim bilir kimleri eziyordur? Sefahat dönemim sona erince sıkıntıdan patlayacak duruma geliyordum. Derin bir pişmanlık duyuyordum. Beni patlatacak bu çıkmazdan, bu duygudan kurtulmak için uğraşıyordum. Yavaş yavaş içinde bulunduğum duruma alışmaya başlamıştım. Ben her şeye alışırım zaten. Daha doğrusu boyun eğer hiç sesimi çıkarmaz katlanmaya çalışırdım. Neyse ki her şeyi hoş görmemi sağlayan bir çıkar yolum vardı. Hayalimde de olsa o güzel ve yüksek şeylere sığınmak. Kendi köşeciğime çekilir, üst üste 3 ay hayaller kurmaya başlardım delice. İster inanın ister inanmayın, korku ve şaşkınlık içinde yakama kunduz kürkü diktiren o tavşan yüreklilikten en ufak bir iz kalmaz. Kahraman kesilirdim birden. Eğer böyle anlarda o çam yarması teğmen bile gelse ziyaretime, almazdım içeri. Teğmeni gözümün önüne getirmek istiyorum ama başaramıyorum bir türlü. O anda neleri hayal ettiğimi, bunlardan nasıl bir zevk aldığımı anlatmak çok zor şimdi. Ama o sıralarda yalnızca hayallerimle avunabiliyordum. Gerçi şimdi bile biraz hayallerle oyalanıyorum ya, sefahat alemlerinden sonra hayaller daha tatlı, daha güçlü gelirdi bana. Pişmanlıklar, gözyaşları, lanetlemeler, coşkunluklar içine gömülür giderdim. Bazen benliğimi saran baş döndürücü sarhoşluğa ve eksiksiz mutluluğa öyle bir kaptırırdım ki kendimi, kendimle alay etmek aklımın köşesinden bile geçmezdi. Baştan başa inanç, umut ve sevgi kesilirdim. Gerçekten de dışarıdan gelecek olağanüstü bir olayla çevremde her şeyin açılıverip genişleyeceğine, önümde ünüme yaraşır, hayırlı, güzel, özellikle kusursuz bir çalışma ufkunun açılacağına inanırdım körü körüne. Bu çalışmanın ne ile ilgili olduğunu bilmiyorum ama her şeyin tamam olması önemliydi benim için. Sözün kısası, günün birinde başımızda yalnızca defne dalından çelenk eksik, neredeyse bir kır atın sırtında inivecektim yeryüzüne. dünyada ikinci derecedeki bir rolü kendime yakıştıramıyor, bu nedenle de ikinci olmaktansa sonuncu olmaya seve seve katlanıyordum. Çünkü ya kahraman ya da çamur vardı. Orta diye bir şey yoktu benim için. İşte beni mahveden de bu düşünceydi zaten. Çünkü çamurlar içinde debelenip dururken bile bir gün gelecek kahraman olacağım diye avutuyordum kendimi. Yalnız kahramanlar çamura batabilirdi bence. Sıradan insanların çamura batması çok yakışıksız kaçardı. İnsanın çamurunun bağışlanabilmesi için yüce bir insan, bir kahraman olması gerekirdi. İşin en önemli yanı da bütün bu güzel ve yüksek duygular dalgasının tam sefahatin dibine daldığım zamanlarda kafamdan geçmesiydi. Hele rezilliklerin en koyusuna battığım anlarda bunların sanki varlığımı hatırlatmak ister gibi güçlü patlamalar halinde gelmesi, sonra da sefahatime hiçbir zarar vermeden geçip gidivermesi gerçekten de şaşılacak bir durumdu. Rezilliğim oranında ruhuma dolan bu yüce duygular, acılığıyla yemeklere lezzet katan iyi bir terbiyeyi ortadan kaldıracak ölçüde azalıp çoğalıyordu. Çektiğim acılar, düştüğüm çelişmeler ve ruh çözümlemeleri bu terbiyenin asıl malzemeleriydi. Bütün bu acılar, acıcıklar benim zavallı sefahatimin keskinliğini artırıyor, ona kendine özgü bir anlam veriyordu. Yani sefahatimin tuzu biberi oluyordu. Bütün bunlar derinliği olmayan bir duygu değildi. Benim bu sıradan insanların gittiği basit, aşağılık sefahat alemlerine dalarak kendimi çamura bulaştırmamın bir nedeni olması gerekirdi. Yoksa beni geceleyin sokaklara sürükleyen bir çekicilik bulmasaydım hiç bu alemlere dalar mıydım? Hayır, bütün bunlarda beni kendine bağlayan soylu bir nokta. Ben ne aşklar, Tanrım, ne aşklar yaşadım hayallerimde bu güzel ve yüksek şeylere sığınmakla. Yeryüzündeki gerçek hiçbir varlıkla ilişkisi olmayan, bu tümüyle hayal ürünü olan güçlü aşklarımın ruhumu o denli cömertçe doyuruyordu ki sonradan gerçek bir aşka en ufak bir gereksinme duymuyordum. Doğrusu gerçekte var olan birini sevmek benim için oldukça lüks olurdu. Her işin sonunda da tatlı bir uyuşukluk içinde sanat geliyordu. Öteden beriden, ozanlardan, romancılardan kaptığım kusursuz hayat sahnelerini istediğim gibi bozup değiştirebiliyordum bu hayallerimde. Ama her zaman üstün gelen bendim. Yenilenenler üstünlüğümü ister istemez kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Tabii ben de onlara hemen bağışlıyordum. Bazen tanınmış bir ozan ya da mabeyinci oluyor, gönlümü bir güzele kaptırıyor ve elime geçen milyonları insanlık uğruna harcıyordum. Sonra da günahlarımı, tabii basitlikten çok uzak, içinde bol bol, güzel ve yüksek şeyler bulunan, mağfiretvari günahlarımı sayıp döküyordum tüm insanların gözü önünde. Oradakilerin hepsi gözyaşları içinde beni öpüyordu. Bunu yapmasalardı odunluklarını gösterirlerdi. Ben ise yeni ilkeleri yaymak için yalın ayak, karnı aç yollara düşüyor, gericileri Austerlitz'te kurup geçiriyordum. Sonra da marşlar çalınıyor, genel af ilan ediliyordu. Papa da Roma'yı terk ederek Brezilya'ya gitmeyi kabul etmek zorunda kalıyordu. Daha sonra ise tüm İtalya onuruna Como Gölü kıyısında sırf bu olaylar için Como Gölü bulunduğu yerden alınıp Roma'ya getiriliyordu. Borgöz Keşkü'nde büyük bir balo veriliyordu. Sonra da bir çalı arkası sahnesi ve benzeri. Sanki bilmiyor musunuz, benim bu kadar itiraf ve coşkunluklardan sonra uydurmalarımı sanki çok güzel bir şeymiş gibi böyle ortaya sermekle yakışıksız ve aşağılık bir davranışta bulunduğumu söyleyeceksiniz. Niçin aşağılık olsun? Yoksa bunların hepsinin hem de daha bayağısının sizler tarafından da uydurulmadığını, bütün bunların beni utandırmadığını mı sanıyorsunuz? Hem inanın, uydurduklarımın arasında kusursuz olanlar vardır. Hepsi Como Gölü kıyısında da geçmemiştir. Fakat gene de siz haklısınız. Gerçekten de bunlar aşağılık ve alçakça şeyler. Hepsinden aşağılık yanı da şimdi karşınızda kendimi haklı göstermeye uğraşmam. Hele şu anda bir de kendimi kötülemeye kalkışmam ise hepsinin üzerine tuz biber ekiyor. Fakat yeter artık. Yoksa bu tartışmanın biteceği yok. Bir alçaklığı bir başkası izleyecek bu gidişle. Üst üste 3 ay sürekli olarak hayal kurmaya dayanamıyor, sonunda topluma karışmak için büyük bir istek duyuyordum. Benim için topluma karışmak yalnızca masa amirim Anton Antonovich Setoçkin'in evine gitmek demekti. Şimdi bile beni çok şaşırtan bir şeydir bu. Nasıl oluyordu da yaşamım süresince yalnızca onunla görüşüyordum? Gerçi bu Sotoçkin'e de binde bir yalnızca coşkunluk nöbetlerin başladığında giderdim. Tam kuruntularım dayanılmaz bir mutluluk derecesine eriştiği zaman, insanlarla kucaklaşmak için büyük bir istek içinde kıvranmaya başlayınca koşardım ona. Çünkü bunun için hiç olmazsa bir insan, etiyle kemiğiyle bir insan olması gerekiyordu karşımdakinin. Bununla birlikte Anton Antoniç'e yalnızca salıları, onun günüydü bu, gidebilirdim. Bu nedenle de insanlarla kucaklaşmak tutkumu da yalnızca salı günlerine rastlatmak zorundaydım. Bu Anton Antoniç, Piatti Uglov'da bir apartmanın 4. katının 4 odalı bir dairesinde oturuyordu. Odaları basık, sarı duvarlıydı ve onlara güçlükle yetiyordu. İki kızı ve çay doldurmaktan başka bir işe yaramayan teyzeleri vardı. Kısa, yamyazlı burunlu kızlardan bir tanesi 13, öteki 14 yaşındaydı. Hiç durmadan aralarında fısıldaşıp kıkır kıkır gülüştükleri için çok utanırdım onlardan. Ev sahibi her zaman çalışma odasında yazı masasının gerisindeki deri koltukta oturur, yanında ise bizim dairede ya da başka bir bakanlıkta çalışan kır saçlı memurlardan biri bulunurdu. Konuklar hiç değişmeyen birkaç kişiden başkası değildi. Vergilerden, senatodaki tartışmalardan, aylıklardan, terfilerden, ekselanstan, göze girme sanatından başka bir konu konuşulmazdı. Ben de kendimde onların bu sözlerine karışacak gücü bulamadığım, daha doğrusu bunu beceremediğim için onları 3-4 saat hiçbir şey anlamadan dinler, herkes gidinceye kadar da kalkmazdım. Üzerime nedense bir sersemlik çöker, ikide bir sırtıma ter basar, her yanım tutulmuş gibi olurdu. Bu ziyaretler çok yararlı oluyordu benim için. Çünkü eve döndüğüm zaman insanlarla konuşup kucaklaşma tutkum bir süre için yatışmış oluyordu. Böyle olmakla birlikte bir dostum daha vardı. Eski okul arkadaşım Simonov. Gerçi Petersburg'da pek çok okul arkadaşım vardı. Ama ben hiçbiriyle görüşmez, sokakta karşılaştığım zaman selam bile vermekten kaçınırdım. Hatta belki de sırf onlarla karşılaşmamak, nefretle andığım çocukluk anılarımla tüm ilişkilerimi kesmek için eski işimi bırakmış, bu şimdiki dairede çalışmaya başlamıştım. Bitirdiğim okulda, orada geçen kahredici yıllarda yerin dibine bassın. Sözün kısası, özgürlüğe kavuşur kavuşmaz bütün okul arkadaşlarımla ilişkimi kestim. Karşılaşınca selamlaştığım 2-3 kişi kalmıştı. Simonov da onlardan biriydi. Okuldayken o da fazla göze batmazdı. Kendi halinde sessiz bir çocuktu. Gene de onun kişilik sahibi, dürüst bir insan olduğunu sezmiştim ben. Hele dar görüşlü bir insan sayılabileceğini hiç sanmıyorum. Onunla tatlı dakikalar da geçirmişizdir. Ama bu uzun sürmemiş, hemen aramız dumanlı oluvermiştir. Sanırım ortak geçen günlerimizden pek hoşlanmadığı için şimdi dostluğumuzu yenilemek istememden korkuyor gibiydi. Benden pek de hoşlanmadığını sanıyordum. Ama buna kesinlikle emin olmadığım için gene de arada ona uğramaya devam ediyordum. İşte bir gün, bir perşembe günü yalnızlığa dayanamadım. O gün Anton Antonovich'in kapısının kapalı olduğunu hatırlayarak Simonov'a gideyim dedim. 4. kat basamaklarından çıkarken bu bayın benden pek hoşlanmadığını, buraya gelmekle hiç de iyi yapmadığımı düşünüyordum. Fakat bu tür düşünceler tam tersine iki karşıt fikirden hangisinin doğru olduğuna bir türlü karar veremememe sebep oluyordu. Sonunda ne olursa olsun deyip içeri girdim. Simonov'u son görüşümden bu yana hemen hemen 2 yıl geçmişti. Onda 2 eski okul arkadaşım daha vardı. Görünüşe bakılırsa çok önemli bir iş üzerinde konuşuyorlardı. Benim içeri girişim hiçbirinin dikkatini çekmemişti hemen hemen. Çok tuhaf bir şeydi bu. Çünkü onlarla görüşmeyeli 2 yıl olmuştu neredeyse. Bana bir sinek kadar bile değer vermedikleri belli oluyordu. Evet, okulda da hiç sevilmezdim. Ama bu kadar da küçümsenmezdim. Belki küçük görünmeme meslekteki başarısızlığım, kılık kıyafetimin bozukluğu sebep oluyordu. Bunu anlıyordum. Çünkü bu baylara göre yeteneksizliğimin, değersizliğimin kanıtlarıydı bunlar. Ama gene de bu denli küçük görünmeyi beklemiyordum. Simonov da gelişime bayağı şaşırmıştı. Zaten o eskiden de şaşırırdı. Bütün bunlar son derece canımı sıkmıştı. Üzüntü içinde oturdum ve onların konuşmalarını dinlemeye başladım. Bir veda yemeği üzerinde ciddi ciddi konuşuyorlardı. Subay olan bir arkadaşlarının uzak bir vilayete atanması onuruna verecekleri bir şölenden söz ediyorlardı. Yarın gidecekmiş bu subay arkadaşları. Zverkov, Monsieur Zverkov da benim eski okul arkadaşımdı. Özellikle son sınıflarda nefret ederdim ondan. İlk sınıflarda çok iyi, apacan bir çocuktu. Herkes severdi kendisini. Böyle olmakla birlikte ilk sınıflarda da onu bu sevimliliği ve apacanlığı yüzünden kıskanırdım. Oldukça başarısızdı. Sınıflar ilerledikçe okuması da güçleşiyordu. Ama okulu başarıyla tamamladı. Arkası vardı çünkü. Son yılında 200 canlık bir mirasa kondu. Okulda hemen hepimiz yoksul çocuklar olduğumuz için bize tepeden bakmaya başladı. Son derece aşağılık bir insan olmasına rağmen yukarıdan bakışında bile bir hoş yan bulunurdu. Onur ve şeref üstüne bir sürü palavralar savuran, süslü hayaller kuran gençlerin birçoğu Zverkov azdıkça ona daha çok yaltaklanıyordu. Bunu bir çıkar bekledikleri için yapmıyorlardı. Yalnızca ona doğuştan şanslı bir arkadaş gözüyle bakıyorlardı. Hem Zverkov becerikliliğiyle ve kibar, ince davranışlılığıyla tanınmıştı aramızda. Zaten beni öfkelendiren de bu değil miydi? Sesinin kendinden emin, sert tonunu, pek aptalca şeyler olmasına rağmen kendisinin hayranı olduğu nüktelerini işitmek çılgına döndürüyordu beni. Oysa çok da atak konuşurdu. Benim zeki yüzümle seve seve değiştirebileceğim, güzel fakat anlamsız yüzünden 40 yıllarının tüm subaylarında görülen senli benli davranışlardan nefret ediyordum. Hele ileride henüz subay apoletleri takmamış olduğu için çapkınlığa da başlamamıştı ve o günleri sabırsızlıkla bekliyordum. Kadınlar üzerinde elde edeceği başarıları sık sık düello yapacağını anlattıkça öfkeden deli oluyordum sanki. Hala hatırlıyorum da her zamanki gibi hiç ses çıkarmadan durduğum bir anda Zverkov'la karşılaşıvermiştim bir gün. Hepimiz boş oturduğumuz bir sırada ileride nasıl zamparalık yapacağını anlatıyordu arkadaşlara. Nasıl oldu bilmiyorum, güneşte oynaşan bir köpek yavrusu gibi birden aşka gelerek köyünde el atmadığı hiçbir genç kız bırakmayacağını söyleyiverdi. Sözde bu bir bey hakkıymış. Buna karşı koymaya kalkışacak köylüleri kırıp geçirecek, vergilerini iki kat daha artırarak o sakallı namussuzluğa gösterecekmiş günlerini. Bizim kafasız arkadaşlar da tuttular, bir güzel alkışladılar onu. Ben hemen araya girdim. Aslında ne kızlara ne de kızların babalarına acıyordum. Kızdığım tek şey bu utanmaz herifin alkışlanmasıydı. Hemen orada alt ettim onu. Fakat Zverkov aptal olmasına rağmen şen, küstah bir genç olduğu için kahkahayla gülerek işi gürültüye getiriverdi. Böylece onu alt etmiş olmam da kimsenin dikkatini çekmedi. Daha sonra birkaç kez de o beni güç durumlara düşürdü. Hem de bunu hiç kızmadan, şakaya vurarak laf olsun diye yapıyor gibi bir tavır takınıyordu. Ona karşı duyduğum kin ve nefret dolayısıyla bu davranışlarını karşılıksız bıraktım. Okulu bitireceğimiz sıralarda bana yakınlık göstermeye başladı. Ben de pek naz etmedim doğrusu. Ne yalan söyleyeyim, gururumu okşamıştı. Fakat çok geçmeden gene açıldı aramız. Sonra ben Zverkov'un teğmen olup kışlaya çıkışından sonraki hovardalık başarılarını işitmeye başladım. Bir süre sonra onun görevindeki başarıları da geldi kulağıma. Sokakta bana selam vermiyordu artık. Anlaşılan benim gibi değersiz birine selam vermekle kendini küçük düşürmekten çekiniyordu. Bir gün onu tiyatroda omzunda yaver kordonuyla 3. sırada otururken gördüm. Yaşlı bir generalin kızları arasında yılışıp duruyordu. Eskisi gibi yakışıklı ve çevik olmasına rağmen bırakmıştı kendini. 30'unu bulunca iyice hantallaşacağı, daha şimdiden böyle semirip şişmesinden belli oluyordu. İşte atanan, gidecek olan Zverkov buydu. Bizim arkadaşlar onun onuruna şölen vermek istiyorlardı. Onlar 3 yıldan fazladır dostluklarını sürdürmüşlerdi. Oysa için için onunla kendilerini aynı düzeyde saymıyorlardı. Eminim buna. Simonov'un iki konuğundan biri Rus Almanlarından Ferfişkin'di. Kısa boylu, maymun suratlı, aşağılık küstah, gösteriş budalası bir genç olan Ferfişkin ta okul sıralarından beri baş düşmanımdı. Korkaklığına, budalılığına bakmadan yüksekten atar, önüne gelenle alay ederdi. Zverkov'un dışarıdan yüzüne gülüp borç para alan yardakçılardan biriydi o. Sinovov'un öteki konuğu Trudolyubov ise pek dikkati çekmeyen biriydi. O da subaydı. Uzun boylu, soğuk görünüşlü, oldukça dürüst ama yüksek başarılara erişenlerin önünde boynunu eğen, terfi etmekten başka bir konudan anlamayan bir gençti. Oldukça uzaktan da olsa Ziberkov'la akraba oluyordu. Bu da söylemesi bile aptalca ama ona aramızda ayrı bir üstünlük sağlardı. Onun beni hiç adam yerine koyduğu olmamıştır. Ama gene de pek kibarca olmasa bile benimle konuşmaya katlanmıştır. Trudolyubov, evet dedi. Üçümüz de 7'şer ruble koyarsak 21 ruble eder. Bununla da iyi bir yemek verilebilir. Ziberkov'a para verdirmememiz gerekir, kuşkusuz. Simonov, elbette diye onayladı. Bizim onu davet ettiğimize göre. Ferfiçkin, efendisi olan generalin yıldızlarıyla övünen küstah bir uşak gibi, ''Yoksa siz düşünüyor musunuz ki?'' diye atıldı gururlu, coşmuş bir tavırla. ''Yoksa siz Ziberkov'un bizim parayı ödememize izin vereceğini mi sanıyorsunuz? Eğer incelik göstererek kabul etse bile hemen tutar yarım düzine içki açtırır bize kendinden. Yalnızca yarım düzineye kafası takılan Trudolyubov, ''İyi ama bizim dördümüze yarım düzine ne yapar ki?'' dedi. Bu işin düzenlenmesini üzerine alan Simonov kesin sonucu toparladı. Öyleyse üçümüz, Ziverkov'la dördümüz 21 ruble ile otelde Paris'te yarın saat 5'te. Ben birden coştum, biraz da öfkeyle. Nasıl 21 edermiş dedim. Eğer beni de katarsanız 21 değil 28 eder. Ben böyle birden hiç beklenmedik bir anda çıkış yaparsam çok güzel olacağını, hatta dayanamayıp bana saygıyla hayran hayran bakacaklarını umuyordum doğrusu. Simonov bana bakmaktan kaçınarak hiç de durumdan hoşnut kalmamış bir tavırla atıldı. Yoksa siz de mi katılmak istiyorsunuz? İçimi dışımı çok iyi bilirdi. Beni ezbere bildiğinden dolayı da çılgına dönüyordum. Neden olmasın? Sizinle arkadaş değil miyim? Doğrusu beni görmezlikten gelmenize çok üzüldüm. Daha buna benzer bir sürü şeyler geveledim. Ferfiçkin kaba bir biçimde karıştı söze. Sizi nerede bulabilirdik ki? Trudolyubov da somurtarak siz Ziverkov'la eskiden beri pek geçinemezdiniz sanırım diye tamamladı. Fakat tuttuğumu bırakmak niyetinde değildim. Neredeyse sesim titreyerek sanırım bu konuda kimin haklı olduğunu kimse bilmiyor diye karşılık verdim. Belki de bu yüzden şimdi bunu istiyorum. Eski geçimsizliğimiz yüzünden. Trudolyubov alayla güldü. Sizi kim anlayabilir ki? Sizin bu yüce fikirleriniz. Simonov kesin bir tavırla bana dönerek, peki öyleyse siz de katılın dedi. Yarın saat 5'te, Hotel de Paris'te, unutmayın sakın.